Ayrım 28.
Parti taassubuyla hareket edenler, sizden evvel parti taassubuyla hareket edenler, vicdanlarının sesini dinlemeyi parti yetkililerini dinleyenler, milletin vekili olmayı partinin vekili anlayışıyla hareket edenler bugün bu parlamentoda yok. Ama onların yaptıkları davranışları da kurtarmak istediklerinin kurtarmadığını sizler biliyorsunuz, gördünüz. O halde yani bugün belki Maliye Bakanı'nı oy çokluğunuzla, vicdanınızın sesini bir tarafa atarak parti taassubuyla aklamış olabilirsiniz. Ama hepiniz biliyorsunuz ki bu Maliye Bakanı hiçbir zaman milletin vicdanında, milletin gönlünde aklanmayacak. Siz de onun günah ortakları olarak tarihe geçeceksiniz. Bundan kurtulmanın yolu işte bu genç soru önergesidir. Bu sizin için bir kurtuluşun yoludur. Belgeler konuşuyor. CHP adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise belgelerle dolu bir konuşma yaptı. Maliye Bakanı'nın taşıması gereken özelliklere değinen Kılıçdaroğlu'nun konuşması, Gen Soru önergesinde dile getirilen her şeyin özetiydi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Maliye Bakanları sözüne ve özüne güvenilen kişilerdir. Maliye Bakanları devletin hazinesinin, devletin taşınmazlarının namusuna teslim edildiği kişilerdir. Demokrasi ne olursa olsun, yönetim biçimi ne olursa olsun, hemen hemen her yönetimde Maliye Bakanlarının kendine özgü kuralları ve koşulları vardır. Maliye Bakanları dilediklerini yapamazlar. Maliye Bakanları dilediklerini konuşamazlar. Maliye Bakanları konuşurken önce düşünür, ikinci kez düşünür, üçüncü kez düşünür, sonra konuşur. Öyle her ortamda, her yerde Maliye Bakanları konuşmaz. Yeni Şafak haberi ve gerçekler. Sayın Maliye Bakanı, sizin devletin hazinesini teslim ettiğiniz, devletin emlakını teslim ettiğiniz Maliye Bakanı, önce sahte evrak düzenlemekten ve kullanmaktan yargılanan bir Maliye Bakanı, halk adındaki deyimiyle naylon fatura düzenlemekten ve kullanmaktan sanık bir Maliye Bakanı, sizin devletin emlakını temsil ettiğiniz bir Maliye Bakanı, 53 dönüm orman arazisini zimmetine geçiren bir Maliye Bakanı. Belki diyebilirsiniz ki, efendim bunlar seçilmeden önce olmuştu. O zaman geliyoruz seçimlerden sonraki durumuna. 23 Ocak günü Yeni Şafak gazetesinde biliyorsunuz bir liderin muazzam hesabı diye bir haber yer aldı. Haber bizim için şu açıdan çok önemliydi. Yeni Şafak gazetesinin sahibi Sayın Başbakan'la çok yakın arkadaş. Gazetenin kendi politikası hükümeti destekleyen bir politika. Dolayısıyla haber kaynakları doğrudan doğruya hükümetin bütün kanatlarına ulaşıp bilgi alabilecek nitelikte. Öyle olunca da Yeni Şafak gazetesinin haberini ciddiye aldık. Bekledik Sayın Bakan ne zaman bu haberi yalanlayacak ve bunu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisine de sordum. Değerli milletvekilleri, her sabah Sayın Bakan koltuğuna oturduğunda önüne gelen ilk dosya basın danışmanının kendi bakanlığıyla ilgili gazete küpürlerini gördüğü dosyadır. Her bakan sabahleyin böyle başlar. Sayın Bakan'ın önüne de bu dosya konuluyor. Sayın Bakan'dan tık yok. Sayın Bakan Plan Bütçe Komisyonu'nda dedi ki, o gün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Bakanlar Kurulu toplantısı 11.15'te başlıyor. 11.15'te. Yaklaşık 4 saat sürüyor. Bu arada bakandan haber çıkmayınca Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi gazete haberiyle ilgili açıklama yapıyor. Anadolu Ajansı'na düşen saati 13.31. Bakanlar Kurulu yaklaşık 4 saat sürüyor. 15.15'te bitiyor toplantı. Sayın Bakan'dan yine tık yok. Bu arada Sayın Bakan yine Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, onu da altını özellikle çizerek belirtiyorum, kendi basın danışmanı aracılığıyla haberi yazan muhabirle bir araştırma yapıyor. Acaba band kaydı var mı yok mu diye. Olur ya, açıklama yapar da band kaydı önüne çıkarsa zor durumda kalırım. Band kaydının olmadığını gördükten sonra Sayın Bakan bir açıklama yapıyor. Anadolu Ajansı'na düştüğü saat 18.20. Düşünün değerli arkadaşlar, bir partiyi suçlayacaksınız, bir partinin genel başkanını suçlayacaksınız, hiç sesiniz çıkmayacak. Saat 18.20'de bir yalanlama yapacaksınız. O yalanlama haberini de yine Anadolu Ajansı'ndan okumak isterim. Sayın Bakan yalanlama yapıyor ama bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kızıyor. Şöyle diyor, sadece bir gazetenin asılsız haberine dayalı olarak böyle bir açıklamanın olup olmadığını teyit etmeden. Nereden teyit edeceğiz? Sayın Bakan'a telefon açıp, Sayın Bakan siz Cumhuriyet Halk Partisi hakkında bunları söylediniz mi diyeceğiz. Herhalde bunun teyit edilip edilmemesi haberin yalanlanıp yalanlanmamasına bağlı. Teyit etmeden alelacele bir açıklama yapılmasın. Alelacele bir açıklama. Sabah gazeteyi okuyoruz, öğleye kadar bekliyoruz, gelmiyor. Öğleden sonra açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Bunu Sayın Bakan alelacele yapılmış bir açıklama görüyor ve bu arada olayın başka bir siyasi tartışma zeminine çekilmek istendiğini Sayın Bakan yadırgamış. Maliye Bakanlığı. Pes vallahi. Sayın Bakan sözüne güvenilmeyen bir bakan olduğunu, Maliye Bakanlığı koltuğunda böyle saygın bir koltukta oturmaması gerektiğini, sadece bu olay bile kendisini yeterince tartmamıza yol açıyor. Zaten Sayın Bakan Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra, aradan sadece bir ay geçtikten sonra, halk adında Malı Ye Bakanlığı oldu o bakanlığın adı. Artık Maliye Bakanlığı değil. CHP sıralarından alkışlar. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, biliyorsunuz burada daha önce bir gen soru verilmişti. O gen soruda Sayın Bakan kürsüye çıktı, aynen şöyle diyor. Meclis tutanaklarından okuyorum Sayın Bakan. Bir defa Kuşadası'nın ihalesi yapılırken, ihalesi yapılma anında özelleştirme bana bağlı değil. Ben o zaman ne ofer tanırım ne kofer tanırım. Doğrudur, Sayın Bakan doğruyu söylüyor. O tarihte, ihalenin yapıldığı tarihte özelleştirme idaresi Sayın Bakan'a bağlı değil. Ofer'i tanıyıp tanımadığını bilmiyoruz ama Ofer'i o tarihte tanımıyorsa doğrudur Sayın Bakan'ın söylediği. Peki özelleştirme idaresi ne zaman kendisine bağlanıyor? 26 Mart 2003'te. Peki ihale ne zaman sonuçlanıyor? 28 Nisan 2003'te. 28 Nisan 2003'te, yani Sayın Bakan'a bağlandıktan sonra. Sayın Bakan buraya gelip benim bu sorumun yanıtını versin. Kuşadası ihalesi Limaş'ın üzerinde kalıyor 36 milyon dolara. Gereği yapılmak üzere ihale komisyonu karar alıyor değerli milletvekilleri. İhale komisyonunun kararı bu. İhale komisyonu kararında deniliyor ki, Kuşadası limanının 30 yıl süreyle işletme hakkının ve bu limanın envanterine kayıtlı malzemelerle beraber yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla Limaş'a verilmesi. Eğer gereğini yapamazsa idare lehine irat kaydedilmesi, teminatın ve bu hususların özelleştirme yüksek kurulunun onayına sunulması. İhale komisyonu kararında ne Ofer'den ne Kutban'dan bir tek satır dahi yok. Geliyorum özelleştirme yüksek kurulu kararına. Özelleştirme yüksek kurulu kararında deniliyor ki, eğer birinci ihale sahibi ihale gereklerini yerine getiremezse ihaleyi Ofer Kutban ikilisine verin. Şimdi benim sorum şu değerli arkadaşlar, sorum şu. İhale komisyonunun adını size bildirmediği Ofer Kutban ortak girişimini siz bakan olarak nereden öğrendiniz? İhale komisyonu böyle isim vermiyor size, buna da verin demiyor. Peki siz neye dayanarak Ofer Kutman birincisi yerine getiremezse ikinciye verin, Ofer Kutman'a verin? Siz bunu nereden biliyorsunuz Sayın Bakan? Nereden biliyorsunuz, kim size söyledi? Çünkü ihale komisyonunda böyle bir isim yok. Geliyorum bir başka konuya. Sayın Bakan diyor ki aynı konuşmasında, süre uzatımına rağmen ihaleyi alan firma gereğini yerine getirmediği için ihalesi iptal edilmiş. Dolayısıyla ondan sonra gelene de ihale verilmiştir. Bütün ihale prosedürlerinde de bu böyledir. O zamanki mevzuata da tamamen uygundur. Şimdi size değerli arkadaşlar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporunu okuyorum. Hani bu tamamen uygundur dediği rapora. O raporun 66. sayfasında diyor ki, İhale komisyonu ihaleyi özelleştirme yüksek kuruluna sunuyor. Özelleştirme yüksek kurulu kendisine ihale komisyonu yerine koyup bir başka firmaya ihaleyi veremez. Bu yürürlükteki mevzuata 4406 sayılı yasaya açıkça aykırıdır. Kim söylüyor bunu? Başbakanlık adına denetim yapan Başbakanlık Yüksek Kurumu denetçileri söylüyor. Demek ki Sayın Bakan bir gerçeği bilmiyor. Kutman'dan gizli yazı. Şimdi şu değerli arkadaşlar, Kutman'a ait şirketin Sayın Bakan'a yazdığı yazı 12 Aralık 2003'te yazmış yazıyı. Şurasına çok gizli ve özel sözleşmeye tabi ifadesi var. Birinci paragrafı aynen okuyorum. Sayın Kemal Unakı'dan dedikten sonra gerçekleştirmiş olduğumuz çeşitli görüşmeler öncesinde ek 1'de belirtilen 7 adet Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Limanı'nın limanlar işletmesine yönelik olarak uzun süreli imtiyaz haklarının satın alınmasını amaçlayan, bağlayıcı olmayan ön teklifimizi sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada ben başta Maliye Bakanı olmak üzere ihale öncesinde ihaleyi alacak kişilerle ilişkiye girdiklerini, kapalı kapılar ardında ihaleyi kotardıklarını, bunu en az 50 kez ifade ettim. İşte size belgesi. Sayın Bakan diyor ya, belgesi nerede? İşte size belgesi. Önceden görüştüğünü kendisi söylüyor. Şimdi ben buradan Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Bu tür bir ilişki içine siz nasıl ve hangi gerekçeyle girdiniz? Size hangi gerekçeyle ihale konusunda gizli yazı yazılabilir? Siz bu gizli yazıları Maliye Bakanlığı'nın neresinde arşive kaldırdınız? Hangi dairesinde arşive kaldırdınız? Devletin arşivine girdi mi girmedi mi bunlar? Düşünün, devletin hazinesini teslim ettiğiniz bir Maliye Bakanı kimlerle ilişki kuruyor ihale öncesinde? Bir de Sayın Bakan gelip burada diyor ki, efendim belge gösterin. Buyurun size belge. Hadi gösterin bakayım. Galata Port. Geliyorum Galata Port olayına. Sayın Bakan dedi ki ben Ofer'i Kofer'i tanımıyorum. Tanımadım dedi Kuşadası ihalesi yapıldığı zaman. Sonuçlandığı zaman gayet iyi tanıyor. Ama yapıldığı zaman kendisine bağlı değil o zaman. Şimdi Ofer'i tanıdıktan sonra ne oldu? Ofer'i tanıdıktan sonra bir bakıyoruz ki Sayın Bakan Ofer'in uçağından inmiyor. Nereye gitse Ofer'in uçağıyla gidiyor. Siz acaba demokrasiyi içine sindirmiş, fakir fukaranın yetimin hakkını korumasını temel ilke edinmiş bir maliye bakanı, ihale öncesinde pazarlıklar içine girdiği bir iş adamının uçağıyla sağa sola giderse ne düşünürsünüz? Bu maliye bakanı bu koltukta oturabilir mi, oturamaz mı? Sayın Bakan, efendim Hong Kong'a gittim diyor. Güzel, gittin. Devletin uçağıyla mı gittin? Hayır, tarifeli uçakla mı gittin? Hayır. Kimin uçağıyla gittin? Ofer'in uçağıyla gidiyor. Onu söylemiyor. Sayın Bakan, gelin buraya. Ben Hong Kong'a Ofer'in uçağıyla gitmedim deyin. Biz de sizi alkışlayalım. İki, sadece bu değil. Sayın Bakan'ın yanıtlaması için bir şey daha sorayım. Siz Roma'ya İdan Ofer'in uçağıyla gittiniz mi, gitmediniz mi? İki kez. Roma'ya İdan Ofer'in uçağıyla gittiniz mi, gitmediniz mi? Ve bu İtalya'daki görüşmeler milli piyangonun özelleştirilmesiyle mi ilgiliydi, yoksa başka bir konuyla mı ilgili gittiniz siz? Sayın Bakan, efendim biz iş adamıyla görüşürüz diyor. Size iş adamlarıyla görüşmeyin diyen mi var Sayın Bakanım? İş adamıyla görüşmenin bir ahlaki tarafı vardır. İş adamıyla oturursunuz, herkesin önünde görüşürsünüz. Sizin Hong Kong'a gittiğinizi biz ancak çok sonraları duyabiliyoruz. Siz acaba benim bildiğim kadarıyla bakanlar iş adamlarıyla görüşürken başta Anadolu Ajansı ve TRT olmak üzere herkese haber verirler. Çünkü Sayın Bakanlar orada mesaj verecektir. Siz kapalı kapılar ardına kime mesaj veriyorsunuz Sayın Bakan? Sizin böyle bir hakkınız var mı? Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı koltuğunda oturmaya hakkınız yoktur, yetkiniz de yoktur. O koltuğu yıpratıyorsunuz, o koltuğun saygınlığını indiriyorsunuz, düşürüyorsunuz. Sayın Bakan dedi ki, efendim ne gece yarısı görüşmeler, ben öyle bir şey söylemedim. Gece yarısı görüşme yok, gündüzler çuvala mı sığdı, ben gece yarısı görüştüm dedi. Değerli milletvekilleri, şimdi size Ertuğrul Özkök'ü hepiniz bilirsiniz, son derece saygıdeğer bir gazetecidir. Yazılarını da kılı kırk yararak yazar. Bakın şimdi Eyal Ofer'le yaptığı bir konuşmayı okuyorum size, 9 Şubat tarihli köşesinde yazıyor bunu. Soruyor Ertuğrul Özkök, ya Ankara'daki gece yarısı buluşması nedir diyor, Eyal Ofer'in yanıtı. Orada Maliye Bakanı, dönemin Turizm Bakanı Erkan Mumcu ve bir bakan daha vardı. O da Sayın Binali Yıldırım. Bizim yanımıza da Hamdi Akın ve hazırladığımız projenin 3 mimarı vardı. Şimdi Eyal Ofer mi doğru söylüyor, Sayın Bakan mı doğruyu söylüyor? Kim doğruyu söylüyor? Bu adamın yalan söyleme mecburiyeti yok. Niçin söylesin? Bakanla görüşmüş, soru üzerine de yanıt veriyor. Bu yanıt da şu ana kadar yalanlanmadı. TÜPRAŞ ihalesi. TÜPRAŞ ihalesine geliyorum. TÜPRAŞ ihalesi şu özelleştirme yüksek kurulunun kararı arkadaşlar. Burada diyor ki 1 katrilyon liraya kadar işlemi özelleştirme idaresi başkanına yetki veriyor. Aynen şöyle. Sermaye piyasası mevzuatı ve borsa usul ve esasları çerçevesinde İMKB'de alım satımın yapılmasına yetki veriyor. Sermaye piyasası ve İMKB mevzuatı çerçevesinde diyor. Şimdi Sayın Bakan bu kürsüde şöyle diyor. Bizzat özelleştirme idaresi tarafından herkese duyurulmuştur. Bu karar herkese duyurulmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler'de bunun işlemleri yapılmıştır ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu işlemden haberi vardır. Şimdi bunun nesini düzelteyim, neresini düzelteyim? SPK'nın haberi yok, İMKB'nin haberi yok. Haberler öncesinde bu zaten satılıyor. Sayın Bakan bunu hangi cesaretle söylüyor? Zaten anlayamadığım nokta da o. Bunun bir gün yalan olduğu çıkacak ortaya. Sayın Bakan üstelik bu kürsüden tutanaklara geçen kürsüden medya yazsa diyecek ki yalan yazdı ama tutanaklarda var bu ifadeler. Şimdi efendim SPK'nın haberi ne zaman oluyor? SPK'ya niye sormuyor Sayın Bakan? SPK'nın haberi ben size söyleyeyim arkadaşlar. 7 Nisan 2005. SPK'nın haberi 7 Nisan 2005'te oluyor. Satış 1 Mart'ta bitmiş. 1 Mart'ta satış bitiyor. SPK'nın haberi 7 Nisan 2005 ve SPK özelleştirme idaresine yazı yazıyor. Yanlış yapıyorsun, bunu açıklamak zorundasın. Özelleştirme idaresi bir daha yazı yazıyor. Hayır, açıklamak zorunda değilim, bir daha düşünün. İkinci kez 25.7'de ikinci kez diyor ki, hayır yanlış yapıyorsunuz, bunu açıklayacaksınız. Peki Sayın Bakan, siz hangi gerekçeyle gelip burada SPK'nın haberi var diyorsunuz? Bu haber nereden oldu? Sermaye Piyasası Kurulu'nun haberi. Eğer haberi varsa Sermaye Piyasası Kurulu niçin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı uyarmak zorunda kalıyor? Bir şey daha var. Bakın yeni özelleştirme. Yine aynı yetki verildi Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından. Aynı yetki verildi. Ama Özelleştirme İdaresi Başkanı bunu 10 Şubat 2006'da bültende yayımladı. Aynı yetkiyi yayımladı. Şimdi ben sormak istiyorum Sayın Bakan'a. Sizin yaptığınız doğru ise 2006'da bunu niçin ilan ettiniz önceden? Eğer doğruysa insanlar doğru olduğunun arkasında dururlar. Doğruysa bunu niye ilan ettiniz? İlan ettiniz çünkü yaptığınız yanlıştı. Peki bundan ne kadar kaynak sağladı? Buradan sağlanan kaynak 752 trilyondur arkadaşlar. 752 trilyon birilerine bir gecede peşkeş çekmektir. Sayın Bakan diyor ki efendim herkesin haberi vardı, satış 1 Mart'tan sonra oldu. Bakın arkadaşlar, 28 Şubat Global'in talebi, ben şu kadarlık hisseyi alacağım diyor. Aynı tarihte sattım diyor. Aynı tarihte aracı kuruma bunu satın diyor. 1 Mart'ta da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda satılıyor. Hani daha önceden Sayın Bakan siz bunu ilan etmiştiniz. Kimin haberi vardı bundan? SPK'nın haberi yok. İstanbul Menkul Kıymetler'in aracı kurum bildirdikten sonra haberi var. 752 milyon doları birilerine peşkeş çeken bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı koltuğunda oturabilir mi, oturamaz mı? Bütün sorun bu. CHP sıralarından alkışlar. Daha garip bir şey var. Olay Cumhuriyet Savcılığına intikal ediyor. İlgili savcı soruşturma açmak istiyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilileri hakkında. Sayın Bakan diyor ki ben soruşturma yetkisi vermiyorum. Hani siz dokunulmazlığa karşıydınız? Herkesin dokunulmazlığını kaldıracaktınız. Siz acaba hangi gerekçeyle sizin söylediklerinizi yapan, sizin vücut dilinizi anlayan bürokratları koruyorsunuz Sayın Bakan? Koruma gerekçenizi açıklar mısınız bana? Bu kürsüye gelip ben şu gerekçeyle bunlar soruşturma konusu olmasın diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama Danıştay 1. Dairesi kaldırıyor. Danıştay 1. Dairesi diyor ki, ilgililere isnat edilen eylemlerin ciddiyeti nedeniyle soruşturma açacaksın arkadaş diyor. Senin onayını kaldırdım diyor ve Sayın Bakan'ın onayını kaldırıyor. Şimdi Sayın Bakan bir şey daha söylüyor gene bu kürsüde. Diyor ki petrol ofisinde de aynı işlem yapılmıştı. Ya insaf Sayın Bakanım, bunların ortaya çıkacağını siz nasıl bilmezsiniz? Petrol ofisinde daha önce özelleştirme yüksek kurulunun kararı var Sayın Bakanım, siz bunu nasıl bilmezsiniz? Bunu nasıl sormazsınız? Çünkü siz sanıyorsunuz ki herkes kör, herkes sağır. Bir ben bilirim, ben söylerim, herkes inanır. Sayın Bakanım öyle değil. Siz ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Sizin sadece şu avantajınız var. Siz konuştuktan sonra bizim söz hakkımız olmuyor. Onun için de buraya gelip halkı kandırıyorsunuz. Halka yanlış bilgi veriyorsunuz. Bir soru daha sorayım Sayın Bakan gelecek. Bu 752 milyon dolar kıyak sağladığınız insanlar vardı ya. Bu global menkul değerlere kaç lira, kaç bin veya milyon dolar komisyon ödediniz? O komisyon miktarını da açıklarsanız sevinirim. Mısır hikayeleri. Şimdi renkli bir konuya geliyorum arkadaşlar, Mısır olayına. Bütün arkadaşlarımın can kulağıyla dinlemesini istiyorum. Bir devlet nasıl soyuluyor onu göreceksiniz. 7 Ağustos 2003 tarihinde Mısır ithalatında gümrük vergisi %20'ye iniyor. Bu oran daha o tarihte %20, %20'den %45'e çıkıyor. Ama bu arada 45'e çıkmadan önce 30 Temmuz 2003 tarihinde Mısır ithalatını gerçekleştiriyor Sayın Bakan'ın oğlu. Oğlunun şirketi AB Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Gerçekleştiriyor. 20'den 45'e sağlanan avantaja bakın arkadaşlar, 20'den 45'e. 9 gün içinde kararname çıkıyor ve 45'e. Şimdi bu arada bu kararname bir yerlerde tutuluyor, o ithalat gerçekleşsin diye. Bunu biz burada daha önce konuştuk, şimdi ne oran biliyor musunuz? 2004'te bu oran %80'e çıktı. Ama bakın daha sonra 18 Mayıs 2004, bu tarihe lütfen bütün arkadaşlar baksınlar. 18 Mayıs 2004'te resmi gazetede bir bakanlar kurulu kararı yayımlanıyor. Diyor ki o kararda tohumluk olmayan mısır ithalatı için 900 bin ton tarife kontenjanı tanıyorum diyor. Tarife kontenjanı. Tarife kontenjanındaki mısırda ithalatta gümrük vergisi %25. Peki bu ne kadar süre geçerli? 3,5 ay. 3,5 ay için %25. Eğer tarife kontenjanının dışında getirirseniz gümrük vergisi %80. 25 nerede? 80 nerede? Şimdi ben Sayın Bakan'dan Yüce Meclis'in huzurunda bu kürsüye gelip şu açıklamayı yapmasını istiyorum. Benim oğlum bu tarife kontenjanından yararlanmadı. Bunu söylerse kutlayacağım. Ama kusura bakmasın, belgesini de alnına dayayacağım. Geldiğiniz noktaya bakın. 3 yılda geldiğiniz noktaya bakın arkadaşlar. 3 yılda kötü iş adamı, kötü politikacı, kötü bürokrat aynı bataklığa gömülmüş durumdalar şu anda. Aynı bataklıkta yüzüyorlar. Eğer bu parlamento saygınlık kazanmak istiyorsa bu tür oyunlara izin vermemeli arkadaşlar. Size şimdi 2004'te Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir haber okuyorum arkadaşlar. 2004 yılında oğlunu sade bir törenle evlendiren Cumhurbaşkanı o gece köşkte tüketilen elektriği cebinden ödedi. Niçin insanlar saygınlık kazanırlar? Niçin insanlar saygınlık kazanırlar? Niçin insanlar saygınlık kazanırlar? AK Parti sıralarından alkışlar. Siyasete düzey kazandırmak parlamentonun görevidir. Hükümet bataklıktadır. Hükümeti bataklıktan çıkarıp ona düzey kazandırmak da parlamentonun elindedir. Siz kullanırken AK Parti diyorsunuz. Sizin ak ve kara olduğunuzu bu oylama belirleyecektir. Teşekkür ederim. CHP ve Anavatan Partisi sıralarından alkışlar. Unakıtan savunmada. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan kendini savunmak için kürsüye çıktığında kendi durumunu anlatmaktan çok muhalefeti suçlama yolunu seçti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mal varlığı üzerinden polemik yaratmaya uğraşan Unakıtan'ın üslubu bilindiğinden sataşmamaya özen gösterildi. Unakıtan kendisiyle ilgili hayali ihracat, naylon fatura, evrakta sahtekarlık, kaçak villa, hazine arazisi edinme, Galataport ihalesindeki usulsüz uygulamalar, Tüpraş hisselerinin satışındaki rolü konusundaki iddiaların AKP'yi yıpratmak için gündeme getirildiğini belirterek söze başladı ve şöyle devam etti. Muhalefet, bu bizim yaptıklarımıza maalesef ayak uyduramadı. Muhalefet kendisini yenileyemeyince halk tarafından benimsenmeyen, kısır çekişmeleri körükleyen bir tavır ve politika içine girdi. Politika üretemedikleri için değişim karşısında geride kaldılar ve dolayısıyla tamamen gerçeklere dayanmayan, iftiraya dayanan, kısır çekişmelerle gündemi doldurmaya çalışmaya başlıyorlar. Güya hükümeti güç duruma düşürmek için benim hakkımda gön soru verdiler. Gön soru önergesinde ileri süren iddialardan birisi, bir gazetede yer alan mesnetsiz bir habere ilişkindir. Hepinizin malumu olan haber üzerinde. Neymiş, ben birilerinin efendim mal varlığını açıklamışım, hesaplarını açıklamışım, servetlerini açıklamışım. Konu bu. Şimdi bu haber üzerine ben aynı gün çıktım, basın açıklaması yaptım ve bu haberi de açık bir dille yalanladım. İsnat edilen ifadelerin bana ait olmadığını da kamuoyuna arz ettim. Ayrıca bu haberi tekzip ettim. Tekzip de çıktı. Arkadan gazete aleyhine tazminat davası da açtım. Şimdi bana diyorlar ki sen bu açıklamayı niye sabah yapmadın da akşam yaptın? Size mi soracağım ne zaman yapacağımı? Onu da söyleyeyim. Ben sabahtan akşama kadar Bakanlar Kurulu toplantısındaydım. Toplantıdan çıkacağım. Aman birisi benim hakkımda böyle yazmış. Ben onlara efendim hemen tekzip yapayım da beyefendiler darılabilirler, küsebilirler. Bunlar boş şeyler. Ben ne zaman müsait olurum, o zaman da o günde açıklamamı yaptım. Şimdi bunu açıkça herkese ilan ettim. Ben Maliye Bakanıyım. Şimdiye kadar ben kimsenin ne hesabını açıkladım ne de bundan sonra açıklarım. Kimsenin hesabının, servetinin peşinde de değilim. Ve öyle açıkladığım zaman da efendim abartılı boş laflar değil. Maliye Bakanı isterse bir adamın hesabını kuruşuna kadar açıklar. İstersen ben kuruşuna kadar açıklarım. Ama bunu yapmadım, yapmam ve yapmayı da düşünmüyorum. Şimdi gelelim başka bir iddiaya. Tüpraş. Hakkımda daha önce de bir gen soru verilmişti. Orada da bu Tüpraş hadisesi vardı. Orada da açıkladık. Ama ben şimdi kısaca bir daha açıklayacağım. Tüpraş'ın 14.76 hissesinin satışında bir defa bizim bir danışman şirketimiz var. Bu da İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, İş Bankası'na ait olan bir şirket. Danışmanımız da bu. Özelleştirme İdaresi adına aracılık yapıyor. Şimdi bu özelleştirme borsada satışına ilişkin işlem başladığı andan itibaren SPK'ya da bildirilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na da bildirilmiştir. Öyle gizli kapaklı bilmem ne satış yoktur. Her tarafa da bildirilmiştir. Şimdi İMKB'nin 1 Mart 2005 tarih ve 40 numaralı bülteninde de ilan edilmiştir. Burada herkese ilan edildi. Bunun satışı duyuruldu, ilan edildi. Beni dinleyin. İşiniz gücünüz böyle karıştırmak lüzumsuz şeyler. Bu ilanın ardından dileyen yatırımcı daha iyi bir teklifle gelebilirdi. Bu bütün yatırımcılara duyuruldu. İsteyen yatırımcı her an gelebilir buna. Borsada duyuruldu bu. Ancak bu teklifler beklendi. Bunun ardından Borsa Başkanlığı'nın 3 Mart 2005 tarihi ve sayılı bülteninde satışa tekrar onay verildi. Evet, bu satışa onay veriyoruz dediler. Bu da burada. Bu da yayınlandı. Yok gece yarısı satılmış, yok kapı arkasında satılmış, kapı önünde satılmış. Yani iyice işi mizaha döndürdüler. Ve satış işlemi de 4 Mart'ta bak. Bunlardan sonra 4 Mart'ta da gerçekleşiyor.